Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetimizde sizlere Rum suresinden anlatmaya çalışacağım. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın peygamberliğinin başladığı günden 5. yılına kadar geçen süre içerisinde Mekke müşrikleri peygamberimizin bu davasını engellemek adına, bu tebliğine engel çıkarmak adına bir takım problemler ortaya koymaya başladıkları bir dönem. Müslümanların böylesine bir durum karşısında kendileri için yeni strateji belirledikleri bir zamanda peygamberimiz Müslümanlardan bir grubun Habeşistan'a göç etmelerini istemişti. Habeşistan'a göç edildiği yıllara tekabül eden bir zamanda Rum suresinin nazil olduğunu görüyoruz. Başlangıç ayetlerinde Bizanslı Hristiyanların, Rumların, İranlılar tarafından Farisiler ateşe tapan, Farisiler tarafından yenilgiye uğratıldıkları bir dönem. Bu dönemden dolayı da, böyle bir mağlubiyetten dolayı da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Mekke müşriklerinin bu yenilgiyi hatırlatarak, işte onlar Allah'a, ahirete, peygambere inanan insanlardı ama bunlar puta tapan, ateşe tapan bir grup, bir millet tarafından yenilgiye uğratıldılar. Sizler de ileriki zaman içerisinde mutlaka, nasıl ki İranlılar Bizanslıları, Hristiyan Bizans ordusunu, Rum ordusunu yenmişlerse, sizleri de puta tapan bizler bir gün mağlup edeceğiz, yok edeceğiz, sizleri ortadan kaldıracağız gibi bir takım tehditler savurdukları bir dönem var. Böylesi bir olayın Rum suresi olarak adlandırılmış olması ayetten, ayetin ikinci, surenin ikinci ayetinde geçen Gulibetir Rumu ayetiyle, yani Bizans Rumlar yenilgiye uğradılar ayetinde geçen Rum kelimesinden dolayı Allah-u Teala bu sureye bu ismi vermiş. Hemen arkasından gelen ayete baktığımız zamanda da tabi bu olay, yani Bizanslıların Rumlu, Farisilere, İranlara yenilmesi Arap topraklarına yakın bir bölgede, coğrafi olarak yakın bir coğrafyada ortaya çıkan bir durum olduğu için onlar biliyorlar. Ama Allah-u Teala gaybi bir bilgiyle, yani Allah'tan başkasının bilmediği, bilemeyeceği bir bilgiyle gelecekten haber vererek, yakın zamanda da, bir zaman içerisinde de bunun tam tersine döneceğini, yani Rumların, Bizanslıların bu İranlıları yeneceğine dair bir bilgi de bu surenin yine başlangıç ayetlerinde geçtiğini görüyoruz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin böylesine açık bir şekilde tebliğe devam ettiği, tebliğe başladığı bir zamanda böylesine bir engelin çıkarılmış olması ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama bu Mekke müşriklerin bu İran'ı hatırlatmaları, İran'ın galibiyetini hatırlatmalarından ve hemen arkasından da bir müjdenin Peygamberimize verilmiş olması, Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah Resulü olduğuna dair apaçık deliller olduğunu da görebiliyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak ortaya çıkışından 8 yıl kadar önce bakıyoruz ki Bizans imparatorunun kendi bir takım taht kavgaları neticesinde kendi içinden insanlar tarafından krallarını indirilip yerine bir başkasının geçtiğini, bunu fırsat bilen İran'ın da aslında bu tarihsel bilgiyi şunun için vereceğim. Çünkü bu tarihsel bilgiyi anladığımız, öğrendiğimiz zaman çok güçlü, kuvvetli olan bir devletlerin Allah'ın gücü, kuvveti, otoritesi karşısında yok olup gittiklerini şahit olacağız da onun için bu tarihsel bilgiyi sizlere vermek istiyorum. Bizans'ın kendi içindeki o kraliyet kavgasının neticesinde bir imparator indiriliyor, yerine bir başkası imparator olarak yerine geçiyor. Bu olay İran'ın Sasani kralı olan Hüsrev Perviz'in Bizans'a saldırması için de iyi bir fırsat oluyor. Ve çünkü imparator, o zamanki mağlup olan imparator, İran kralının dostuydu. Hüsrev onun yardım ve desteğiyle tahtaya geçmişti. Bu nedenle Kral Hüsrev tahtı elinden alınan bu Bizans kralının yardım etmek istedi. Onun çocukların intikamını alacağını söyledi ve bunun üzerine birkaç yıl içerisinde Bizans kralının Bizans ordularını peş peşe yenilgi uğratarak bir taraftan Anadolu'dan bugünkü Urfa'ya kadar, diğer taraftan Suriye'de Halep ve Antakya'ya kadar ulaştı. Bizanslı yöneticiler baktılar ki krallar ülkeyi kendini kurtaramayacağını anlayınca Afrika valisinden yardım istediler. O da Heraklius'u kuvvetli bir orduyla Konstantinopol'a gönderdi ve hemen o günkü Bizans kralı tahttan indirildi. Heraklius imparator ilan edildi. Heraklius başa geçtikten sonra önceki krala tahttan indirip Peygamber aleyhissalatü vesselamın da o seneler tam peygamberliğini ilan ettiği yıllara denk geliyordu. İşte bu Hüsrev Perviz'in savaş açma sebebi Bizans kralını tahttan indirip öldürdükten sonra artık o indirildiğine geçerli değildi. Eğer bu savaşın asıl sebebi dostunu öldürdüğü için o Bizans kralından intikam almak olsaydı Hüsrev bu Bizans kralının ölümünden sonra yeni imparatorla anlaşma yaptı. Fakat o savaşa devam etti ve savaşa mecusilik, ateşperestlik ile Hristiyanlık arasındaki bir anlaşmazlığı nitelik kazandırdı. Yıllardan beri resmi kilise yetkililer tarafından aforoz edilen ve zulmedilen Nasturi ve Yakubi gibi Hristiyan mezheplerine mecusileri bu olayda desteklediler. Yahudiler de onlarla birlikte oldu. Hatta Hüsrev'in ordusundaki Yahudilerin sayısının o günkü tarihsel bilgilere göre 26 bine kadar da ulaştığını biz görebiliyoruz. Heraklius bu güçlü saldırıyı durduramadı. Tahta geçtikten sonra doğudan aldığı ilk haber Antakya'nın İranların eline geçtiği idi. İşte Mescid-i Aksa'ya kadar yürüdüler. 90 bin Hristiyan'ın öldürüldüğü söylenir. Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın çarmıha gerildi, kutsal haç yerinden kaldırıldı, tahrip edildi. Bir takım zulüm ve işkenceler yapıldı. Hatta Heraklius'a Kudüs'ten o kadar böbürlendi ki bu İran kralı olan Hüsrev, Kudüs'ten Heraklius'a yazdığı bir mektupta şöyle ifadeler kullanıyor. Bütün tanrıların en büyüğü ve tüm dünyanın hakimi Hüsrev'den, onun zavallı ve aptal kuluna, sen Rabbine güvenip dayandığını söylüyorsun ama o halde o Rabbin neden Kudüs'ü benden kurtaramadı gibi böylesine bir ifadeyle, büyüklük taslayan bir ifadeler de kullandı. Bu başarıdan sonra bir yıl içerisinde İran orduları Ürdün, Filistin ve tüm Sina Yarımadası'na girip Mısır sınırına kadar da ulaşmışlardı. O günlerde Mekke'de daha büyük tarihi sonuçlara yol açacak başka bir çatışma devam ediyordu. Bir tek Allah'a inananlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın önderliğinde Kureyş'in ileri gelenlerin yönetimindeki müşriklere karşı bir var olma mücadelesi veriyorlardı. Milattan sonra 615 yılında bu savaş öyle bir dereceye ulaşmıştı ki Müslümanlardan oldukça büyük bir grup olan yurtlarını terk edip o günlerde Bizans'ın müttefiki olan Hristiyan Habeş kralına bile sığınmak zorunda kalmışlardı Müslümanlar o günlerde. İşte böylesi bir zamana rast gelen bir başka olay da vardı diyoruz. Bu olayın bu surenin başlangıcında bizlere anlatılan Sasanilerin yani İranların Bizans'a karşı zafer kazanması. Mekke'de bu konu çok konuşuldu ve detaylıca da konuşuldu. Müşrikler bu olaya çok sevindiler, çok önem verdiler ve müminlere şöyle alay eder oldular. Bakın, İran ateşperestleri zafer kazanıyor ve vahye, peygamberliğe inanan Hristiyanların kökünü kurutuyorlar. Aynı şekilde biz de Arabistan putperestleri olarak sizi ve dininizi kökten yok edeceğiz gibi Mekke müşrikleri peygamberimize ve peygamberimize inanan o günkü Müslümanlara böylesine bir telkinlerde bulunuyorlardı. Bu sure nazil olduğu şartlar böyleydi ve surede şöyle bir gaybi haber veriliyordu ki Rumlar en yakın bir yerde yenildiler fakat bu yenilgiden kısa bir süre sonra zafere ulaşacaklardır İşte o gün müminler Allah'ın lütfettiği zafere sevineceklerdir. Burada tabii ki iki tane gaybi haberin verildiğini görüyoruz. Bunlardan birincisi Rumların ileride bir zafer kazanacakları. İkinci bu ayette anlamamız gereken müjdenin gaybi haberin ikincisi de aynı şekilde Rumlar Farisilere, İranlara karşı zafer kazanırken Müslümanların da bir zafer kazanacaklarına dair bir gaybi haber bu ayetin içerisinde geçtiğini görüyoruz. Görünüş şartlar içerisinde bu iki haberin gerçekleşmesi o günkü şartlar içerisinde yani Bizans bu kadar dağılmışken İran'ın karşısında bu kadar dağılmış, bu kadar çok güçlü bir mağlubiyeti elde etmişken yeniden zafer kazanmasının imkansızdı. Bir taraftan da Mekke'de ezilen, işkence gören bir avuç Müslümanın bu müjdeden tam 8 yıl boyunca bile müminlerin zafer kazanma şansları yokmuş gibi görünürken, Müslümanların ileride de buna benzer bir zafer kazanacağının müjdesinin Müslümanlara ulaşması, gerçekten de o gün çok düşünülmeyecek, mümkün olmayacak bir olay olarak Müslümanlar tarafından ve gerekse de İran tarafından da kabul edilmiyordu. Hatta değil İran'ı yenmek o günkü şartlarda Bizans'ın İran'ı yenmesi, hiç kimse bu şartlar altında imparatorun varlığını devam ettirmesini bile ummuyordu, beklemiyordu. Bu ayetler nazil olduğu zaman Mekkeli müşrikler bunlarla çok alay ettiler. Hatta Übey bin Halef, Hazreti Ebu Bekir'le Romalılar 3 sene içinde zafer kazanma şartıyla 10 deve üzerinden bahse tutuşmuşlardı da Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu bahsi duyunca şöyle dedi Hazreti Ebu Bekir'e. Kur'an bit'isinin ifadesiyle kullanılıyor. Arapçada bit kelimesi ona kadar olan sayıları kapsar. O halde bahsi 10 seneye kadar çıkar. Develerin miktarında 100 deveye çıkar dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir Übey bin Halef'le tekrar konuştu. Bahsi 10 yıl ve 100 deveye çıkardı. Bu tabi ileriki zaman içerisinde gördük ki Müslümanlar da bu bahsi Hazreti Ebu Bekir'in Übey bin Halef'e karşı kazandığını görüyoruz ve 100 deveyi alıyor. Tabii ki bahis bu Hazreti Ebu Bekir'in Übey bin Halef'le bu iddia girdiği dönemlerde böylesi bahisler henüz yasaklanmamıştı dini açısından ama bu bahsin sonucunun gerçekleştiği zaman ise haram kılındığından dolayı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekir'den bu Übey bin Halef'ten 100 deveyi almasını söyledi, aldı fakat o da Ebu Bekir'in şahsına değil bütün Müslümanlara dağıtıldı. Milattan sonra 622'de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ettiğinde İmparator Heraklius gizlice Konstantinopolis'ten ayrılıp Trabzon'a oradan Karadeniz'e gitti. Oradan da İran'a arkadan saldırma hazırlıklarına girişti. Bunun içinde kiliseden yardım istedi. Papa ona Hristiyanlığı ve ateşperestliğe karşı dini koruması için kilisenin hazinesinden borç para verdi ve 623'te de bu saldırıya geçti. Ertesi yıl 624'te Azerbaycan'a girdi. Zerdüşt'ün doğum yeri olan Kloroma'yı da yerle bir edip İran'ın en önemli ateş tapınağını yıktı. Allah'ın kudretin ne kadar büyük olduğunu bakalım ki aynı yılda Müslümanlar Bedir'de müşriklerle karşı ilk defa zafer kazanmış oldu. Böylece de Rum suresinde verilen bu iki gaybi haber 10 yıl içerisinde gerçekleşmiş oldu. Bu Kur'an'ın büyük zafer diye bahsettiği Hudeybiye Anlaşması'nı imzaladığı yıl var. Aynı yılda da yine Hüsrev'in oğlu olan 2. Kubat işgal eden Rum topraklarından tamamen vazgeçti. Hakiki çarmıha yani Hazreti İsa'nın aleyhissalatü vesselamın üzerinde öldürüldüğünü iddia ettikleri o çarmıh da restore edilip Bizans'la barış yaptı. 628'de imparator bizzat kutsal çarmıhı yerine monte etmek üzere Kudüs'e gitti. Ve aynı yılda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra ilk defa umretül kaza yapmak için Mekke'ye girdi. Bundan sonra artık Kur'an'ın önceden bildirdiği gaybi haberlerden hiç kimse şüphe edemezdi. Çünkü bu tür bilgiler Kur'an-ı Kerim'in bu Rum suresinin başında anlatılan ve haber verdiği bu olaylar birebir yer ve zaman olarak gerçekleştiğinden dolayı artık hiç kimse gaybi haberlerden şüphe edemedi. Bu olay birçok Arap putperestinin İslam'ı kabul etmesine de neden oldu. Ubey bin Halef'in varislere bahsi kaybetmişlerdi. Hazreti Ebu Bekir de o 100 deveyi vermek zorunda kaldılar. Evet, bu tarihsel bilgiden sonrasında hemen Rum suresindeki ayetlere geçecek olursak, bu ayetin başlangıcında böyle bize tarihsel bilgi vermemizin nedeni, demin de söyledim, güç ve kuvvet otorite olarak hiç kimse İran'ın Bizans'ı bu kadar perişan ettikten sonrasında insanlık tarihi için çok büyük bir zaman dilimi olmayan 7-8 sene içerisinde tekrardan Bizans'ın İran'ı yenmesini hiç kimse o gün düşünemezdi. Yani bugünkü ifadeyle söyleyecek olur isek, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta büyük bir mağlubiyeti tadacağını söylememiz şu anda insanlar tarafından nasıl ki hiç kabullenecek, düşünülmeyecek, kabul edilemeyecek bir görüş ise, o günde bu olay İran'ın Bizans karşısında yenileceğini iddia etmek çok boş bir iddia olurdu. Ama çok yakın bir zamanda, 8 sene gibi bir kısa zaman içerisinde gördük ki Bizans, Rumlar, İranlılar karşısında büyük bir zafer elde etti. Aynı dönemlerde Müslümanlar da Mekke müşrikleri karşısında büyük bir zafer elde ettiler. Müslümanların Habeşistan'a göç etmek zorunda kaldıkları dönemi ve de şartları düşünecek olursak, o dönem ve şartlar tamamen atlatıldı. Müslümanlar güç kuvvet sahibi oldular. 13 sene Mekke içerisinde başlarına gelmedik işkence ve zulüm kalmadı. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye bu zulüm nedeniyle göç etmek zorunda kaldılar. Daha önce Habeşistan'a bir kısım Müslümanın gitmesi gibi. İşte Mekke'den Medine'ye göç etmeden sonrasında 2 yıllık bir süre içerisinde toplanıp o Mekke'nin güçlü ordularına karşı kendilerince sayıca da çok güçlü olmalarına rağmen Allah-u Teala o gün Bedir'de Müslümanlara büyük bir zaferi nasip etti. Evet, Bedir Savaşı'nı kardeşlerimiz daha iyi anlayabilmeleri için söylüyorum. Kur'an gözüyle anlayabilmeleri için söylüyorum. Bu tarih kitaplarındaki bilgilerin dışında, eğer Enfal suresinden, Kur'an-ı Kerim'deki Enfal suresinden okurlarsa, iyi bir dedektif gibi araştırıp incelerlerse, görürler ki o Bedir Savaşı'nı kazandıran gücün bizatihi Allah'ın kendisi olduğunu da çok iyi anlarlar. Yani insanlar şunu söylemek istiyorum. Teknik ve teknoloji insanlara zafer kazandıran şeyler değildir. Eğer teknik ve teknoloji zafer kazandırmış olsa idi, Bedir Savaşı'nda, Uhud'da ve diğer savaşlarda Mekke müşriklerinin çok daha güçlü oldukları dönemlerde bu savaşları kazanmaları gerekirdi. Ama Allah o gün Müslümanlara Enfal suresinde anlattığı gibi değişik şekillerle, rüzgarla, fırtınayla, tabiat olaylarıyla yardım etti. Bir, ikincisi onların maneviyatını moral olarak bozmak suretiyle yardım etti. O gün oraya 1000 tane melek gönderdi ve onlara nasıl savaşacaklarını da söyledi. Bu 1000 meleğin eğer gerekli olsaydı o gün 5000 melek de biz gönderecektik diye Kur'an bize haber veriyor Allah tarafından. Onun için galibiyet ve mağlubiyet insanlar arasında, yine Kur'an'ın ifadesiyle söylüyorum. Allah-u Teala öyle dedi. Biz galibiyet ve mağlubiyeti insanlar arasında dolaştırır dururuz. Bazen Müslümanları galip getiririz. Bazen de başkalarını, Müslüman olmayanlar da dünya üzerinde Müslümanlara karşı galip gelebilirler. Allah getirir de. Niçin böyle yapar? Bu Allah'ın bildiği bir iştir. Bizim bildiğimiz bir iş değil. Şöyle olmuş olsaydı, sadece Müslümanım diyen insanlar galip gelmiş olsalardı, o zaman herkes Müslüman olur. Samimi Müslümanla samimi Müslüman olmayanı ayırt etmek mümkün olamayacaktı. Onun için zaman zaman Müslümanlar mağlup olurlar. O zor şartlar altında yaşarlar ki Allah'a o gün Allah'ın gücünü, kuvvetini, Allah'ın büyüklüğünü, otoritesini o gün kabul ederler. Kendilerini o günde Allah'a teslim ederler. Allah'la olan bağlarında o gün için kendilerine yapılan zulüm ve işkenceler karşısında hiçbir eksiklik meydana gelmez. Aynen teslimiyete devam ederler. İşte Allah-u Teala bunun için Müslümanlarla galibiyeti, Müslümanlarla diğer insanlar arasında zaman zaman onları galip getiriyor. zaman zaman da bunları, Müslümanları galip getiriyor. Bakıyorsunuz, Bedir Savaşı'nda Müslümanlar galip geldi. Bir kısım insanlar bundan dolayı da bir hevese kapıldılar. Peygamberimiz istememesine rağmen insanların isteği üzerine savaşa girmek zorunda kaldı. Ama insanlar bunu savaşın, kazanmanın, galibiyetin kendilerinden değil de Allah'tan geldiği bilincini ve şuuruna eriştiler. Aynı hataya bir de bakıyoruz ki Mekke'nin fethinden sonra da var. Mekke'nin fethinden sonra Huneyn Savaşı'nda da Müslümanlar bir an için artık biz güçlendik, kuvvetlendik, önümüzde kimse duramaz gibi bir düşünceye kapıldıkları zaman Allah-u Teala önce onlara mağlubiyeti tattırdı, arkasından da hemen zaferi onlara nasip ediverdi, hatalarını anladılar. Evet, tarihsel planlarla, tarihsel örneklere Kur'an bize çok çeşitli toplumları, çok çeşitli insanları örnek verir. Bu ayette de bize Rumlardan bahsedecek. Elif, lam, mim dedi. Allah biliyor. Allah gerekli olsaydı bize bu ayetlerin manasını açıklardı diyoruz. Ve de diyoruz Rabbim sen ne göndermişsen, amenna dedik, iman ettik, kabul ettik. Hiçbir şek ve şüphemiz de bu konuda yoktur. Gulübetir Rum'u. Rum yenildiler, mağlup oldular. Fi ednel ardı ve hum min ba'di galebihim seyaglibun. Bu Rumlar coğrafi olarak, mekan olarak yakın bir yerde yenildiler de, onlar bu yenilginin ardından fi bir asinine, birkaç yıl içerisinde tekrar bu yenildikleri İranlara karşı galibiyet alacaklardır. İbn Abbas'tan ve diğer sahabe tabiinden rivayet edilenlere göre, Bizans'la İran arasındaki bu savaşta Müslümanların Bizans'ı, Mekke'li müşriklerin de İranlıları tuttuklarını biz anlıyoruz. Bunun birkaç sebebi vardı. Yani böyle olmasının, İranlıları Mekke müşriklerin tutmasının, Müslümanların da Hristiyanları tutmasının birkaç nedenini sayabiliriz. Birinci olarak, İranlılar bu savaşa Mecusilikle Hristiyanlık arasındaki bir savaş havası veriyorlardı. Yani batıl hak dinlerle, İlahi dinlerle, ilahi olmayan dinler arasındaki bir savaş görünümü veriyorlardı. Bunu siyasi bir fetihten daha çok mecusiliği, putperestliği yayma aracı olarak kabul ediyorlardı. Kudüs'ün fethinden sonra Hüsrev Perviz, İmparator Heraklius'e yazdığı mektupta bu zaferi mecusiliğin doğruluğunun bir delili olarak kabul ettiğini belirtmekteydi. İlk olarak mecusi inancı, Mekkeli müşriklerin inancına da benzediği için, Çünkü mecusiler de tevhidi inkar ediyor, iki ilahın varlığına inanıyor ve ateşe tapıyorlardı. İşte bu nedenle Mekkeli müşrikler savaşta onların tarafını tutuyorlardı. Bunların aksine Hristiyanlar ise yanlış olmalara rağmen tek tanrı inançları ne denli tarif olursa olsun bir tek Allah'a inanıyorlardı. Allah inancının temeli olarak Allah inancını inançların temeli olarak kabul ediyorlardı. Ahirete inanıyorlardı. Vahiye ve risalete, hidayetin kaynağı olarak vahiy ve risaleti hidayetin kaynağı olarak kabul ediyorlardı. Yani onların dini ilk olarak İslam'a yakındı. Çünkü Allah tarafından gönderilme aslı Allah tarafından gönderilmiş olan bir dindi. Her ne kadar içerisinde zaman zaman teslis gibi bir takım yanlışlar olsa da özünde ilahi din kokusu bunun içerisinde vardı. İşte bu nedenle Müslümanlar doğal olarak onların tarafını tutuyor ve putperestlerin kendilerine hakim olmasını Mekke'de istemiyorlardı. İkinci bir neden olarak da şunu söyleyebiliriz. Yeni bir peygamberin gelişinden önce bir önceki Hazreti İsa'ya inananlar yeni peygamberin mesajını kendilerine ulaşıncaya ve onu açıktan reddedinceye dek Müslüman sayılırlardı. Yani o insanlar peygamberimizin mesajı kendilerine henüz ulaşmadığı için önceki peygamber olan Hazreti İsa'nın getirmiş olduğu dine inanmalarından dolayı da kendileri Müslüman sayılırdı. O sıralarda peygamberimiz aleyhissalatü vesselam peygamberlik geleli henüz 5-6 yıl olmuştu ve henüz mesajı da zaten Arabistan'ın dışına ulaşmamıştı. Bu nedenle Müslümanlar Hristiyanlara kafir gözüyle pek bakmıyorlar fakat Yahudileri Hazreti İsa'nın peygamberliğini inkar ettikleri için kafir olarak kabul ediyorlardı. Üçüncü bir neden de Kasas ve Maide suresinde de denildiği gibi Hristiyanlar ta başından beri Müslümanlara hoşgörü davranıyorlar ve işlerinden çoğu Hakk'ın mesajını alçak gönüllülükle hemen kabul ediyorlardı. Bundan başka Hristiyan, Habeş kralının kendisine sığınan Müslümanlar tarafını tutup, Mekkeli müşriklerin Müslümanları kendi teslim etmesini isteklerini geri çevirmesi de Müslümanların mecusilere karşı Hristiyanların tarafını tutmasını gerekli kılıyordu. Böyle bir kalbi bir yakınlıktan dolayı Müslümanlar da o gün İran karşısında Bizans'ın yani Hristiyanların galip gelmesini istemişlerdi. Lillahil emru min kablu ve min ba'du ve yevme izin yefrahul mü'minune bin nasrillah. İşte böylesi bir günde birkaç yıl içerisinde olan bu değişiklikten sonra, çünkü karar yetkisi, galibiyet ve mağlubiyet, kimin galip geleceği, kimin mağlup olacağı yetkisi, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün insanlar sevineceklerdir. Ne ile? Allah'ın yardımı ile. Allah'tan gelen bir yardımla Müslümanlar o gün sevineceklerdir. Evet. Yansur men yeşâ'u ve huvel azizur rahim. O Allah ki Allah'ın yardımıyla sevinecekler dedikten sonra Allah dilediğine yardım eder. Çünkü o güçlüdür. Gücüne hiçbir güç erişemez. O çok acıyan ve merhamet edendir. Allah'tan daha çok merhametli, Allah'tan daha çok acıyan birisi de yoktur. Merhamet ve acımada onun gibisinin olabilecek, onun gibi olabilecek olan hiçbir güç ve kuvvet de yoktur. Evet, insanlara galibiyet ve mağlubiyet tattırma dedi ki tamamen Allah'a aittir. Yani ilk başta İranlılar galip geldiğinde, bu o sırada alemler Rabbinin haşa zayıf oldu. Sonraları Romalara galip geldiğinde Allah'ın kaybettiği mülkü tekrar kazandığı anlamı taşımaz. Hakimiyet her zaman ve her yerde, her güçte, her zaman için Allah'a aittir. İlk önce zafer kazanan tarafa Allah zafer bahşetmişti. Daha sonradan zafer kazanacak tarafa da zaferi verecek olan sadece Allah'tır. Çünkü onun mülkünde hiç kimse bağımsız olarak hakimiyet elde edemez. Onun yücelttiği, Allah'ın yücelttiği yücedir. Onun alçalttığı da zaten alçalır, yok olur gider. Onun için bizler günlük yaşantımızda yaşarken her zaman için Allah'ın yücelttiği insanlar olabilmenin gayreti içerisinde olalım. Allah korusun, birileri bizi kötüleyebilir, birileri bizi aşağılayabilir, birileri bize sen şusun busun diyebilir. Mühim olan bizim için Allah katındaki makamımızdır. Allah katındaki mevkiimizdir. Eğer Allah bize bir değer vermiş, mümin kul olarak kabul etmişse zaten biz yücelerin yücesine erişmişiz demektir. Ama Allah korusun iman olmayan bir kalp taşıyor isek o zaman da Allah tarafından alçaltılmışız demektir, aşağılanmışız demektir, Allah tarafından hor ve hakir görülmüşüz demektir. Bütün dünyanın medyası bize yücelse, Allah katında değerimiz yoksa ne anlam ifade eder? Ama bunun tersi Allah katında bir değerimiz varsa, bunu bize dünyanın medyası da bize aşağılasa, hakir görse, bu da hiçbir anlam ifade etmez. Mühim olan insanların Allah katındaki makamı, mevkisi ve Allah katındaki değeridir. Ta işte peygamberimize de bildirilen bu mesajla ki dolayısıyla bu mesaj bize bildirilmiş oluyor. Yani o gün İranlıların galip gelmesi de sonradan Bizansların da galip gelmesi tamamen Allah'ın bilgisi dahilinde olan bir iştir. Allah'ın habersizce bir iş olması kainat üzerinde, evren üzerinde hiç mümkün olamayacak bir hadisedir. Bizim şu anda sevindiklerimiz de, bizim şu anda üzüldüğümüz hadiseler de başımıza gelen üzüncü bir olay da, bizim sevinebileceğimiz bir olay da, bunların hepsi Allah tarafından bilinen ve Allah'ın takdiriyle olan işlerdir. Her iki olay karşısında Müslümanın takınması gereken tavır önemli olandır. Müslüman başına gelen bir bela ve musibet, üzücü bir olay nedeniyle yapması gerekeni zaten Kur'an bize açıklıyor. Başınıza gelen bir olay karşısında sizler demelisiniz ki bu Allah'tan geldi ve hepimiz de Allah'a döneceğiz. Demeliyiz, bunu kabul etmeliyiz. Ve Allah'tan da yine Kur'an ifadesiyle sabırla ve namazla Allah'tan yardım istememiz gerekir. böyle üzücü bir olayla karşı karşıya kaldığımız zaman, yok Allah bize bir zafer, bir başarı, bir fetih nasip etmiş ise, onu da yine Kur'an bize bildiriyor. O zaman Rabbimizi tesbih etmeliyiz, eksik sıfatlardan uzak tutmalıyız, Allah'ı övmeliyiz, hamd etmeliyiz ve de istiğfar etmeliyiz. İşte Nasr suresi, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Rabbini yücelt, Rabbine hamd et, teşekkür et, eksik sıfatlardan uzak tut ve de Rabbine karşı işlemiş olduğun hatalardan dolayı da özür dile, af dile. İşte Müslümanın Müslümanca yapması gereken olay budur. Yoksa Allah'ın bir kulunu unutması, Müslümanları unutması, onları yapmış olduğu hatalardan dolayı tamamen onları başına bırakıvermesi, kendi başlarına bırakması hiç bugüne kadar olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Ama şunu bileceğiz ki galibiyet ve mağlubiyet insanlar arasında Allah tarafından zaman zaman Müslümanlar galip gelir, zaman zaman da başka gruplar galip gelir. Bu tamamen Allah'ın bilgisi dahilinde olan bir hadisedir. Evet. Va'de Allah la yuhlifallahu va'dehu velakinne ekseren nasi la ya'lemun. İşte o gün Allah güç ve kuvvetine sahip olan Allah, Müslümanlar içinde bir takım vaatler, bir takım sözler verir. Bu Allah'ın vaadidir. Va'de Allahi, bu Allah'ın vermiş olduğu bir sözdür. Allah da vaadinden asla dönmez. Ama insanlara çoğu bunu bilmezler. Bugün dünya üzerinde İnsanlık tarihini incelediğimiz zaman Allah-u Teala insanlara bir takım vaatlerinin, sözlerinin verildiğini görüyoruz ki bu sözler tarihte gerçekleşmiştir. Bunun tanıkları vardır. Ama ceza olarak da vardır, mükafat olarak da vardır. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendilerinin o yurttan çıkarıldıktan, Mekke'den çıkarıldıktan sonra tekrar Mekke'ye döneceğine dair Peygamberimize müjdeler verilmiş idi. Bunlar gerçekleşti. Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un her türlü plan ve desiseye rağmen yok edemeyeceğinin haber verildi. Firavun yok oldu gitti. Musa Aleyhisselam yaşantısına devam etti. Ad kavmi, Semud kavmi hepsi bunların tarihe bakıldığı zaman canlı birer örnektirler. Bu canlı örneklerle bize haber alıyoruz ki işte Allah'la girilen savaşta Allah'ın kaybettiği bir savaş yoktur. Ama Allah düşmanları, şeytanın dostları her zaman için bu acı azabı, bu acı yenilgiyi tatmalara rağmen hala yine de bu yine Allah'ın karşısına, Müslümanların karşısına çıktıklarını görüyoruz. Müslüman kendisine bu tarihsel bilgiler içerisinde bir strateji belirleyecek. Bunların bir rüzgar önündeki bir sap ve saman çöpü olduğunun anlayacak. Gücüne, kuvvetine inanmayacak. Bunlara Allah'ın gücü ve kuvveti karşısında bir hiç olduğunu anlayacak. Her zaman için Müslümanın mağlup da olsa bu Allah'ın istediği için olduğunu, galip de gelse Allah'ın galip getirdiğinin bilincinde ve şuurunda olması Müslümanın en önemli özelliği olmalıdır. Evet, bu Allah vaat etmiştir bu zaferi. Müslümanların ve İranların yakın bir zamanda galip geleceklerini ve bu da olayda zaman içerisinde yaşayanlar bu vaadin gerçek olduğunu gördüler. Allah vaadinden dönmez. Allah'ın böyle bir sözü mümkün değil. Bir şey vaat etmişse mutlaka o gerçekleşir. Fakat insanların çoğu bunu anlamazlar. Çoğu insanların bunu bilmezler. يَعْلَمُنَ ظَاهِرًا مِنْ حَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Onlar bu dünya hayatının yalnız görünen tarafını tanırlar. Ahiretten ise tamamen habersizdirler. Yani ahirete işaret eden birçok ayetler ve deliller bulunmasına ve insanların bundan gafil olmasına hiçbir sebep bulunmamasına rağmen, insanlar yine de kendi dar görüşlülükleri nedeniyle ahiretten gafil olarak yaşarlar. Onlar dünya hayatının sadece görünen ve yüzeyde kalan kısmını görüyorlar. Onun arkasındaki gerçeklerde ise tamamen habersizce yaşıyorlar. Yoksa Allah'ın onları bu konuda uyarmasında hiçbir eksiklik ve gevşeklik yoktur. İnsan Allah'ın verdiği aklı kullanarak sadece dünya hayatının ve görünen yüzüne aldanmamalı, bir de ahiretin olabileceğini içinde cereyan eden hadiselerden bunu anlayabilecek kapasitede ve özelliktedir. İşte bunu anladığı zamanda da ahiretten gafil olarak yaşamaz. Ahiret yaşantısının kendi üzerindeki etkisinden dolayı yaşantısına yön verir. Ahiret inancının yön verdiği insanlarda da, bilerek inanan insanlarda da, bugün ahiret bilgisine sahip insanların yaşantısıyla, ahiret bilgisine sahip olmayan insanların ve toplumların yaşantısındaki olaylara göz attığımız zaman bunu görebilmekteyiz. New York'ta bir saat elektrik kesintisi oluyor, yağmalanmadık iş yeri kalmıyor. Yağmalanmadık iş yeri kalmıyor. Anarşi ve terör dediğimiz olayların, insan öldürmelerin, intihar olaylarının hangi toplumlarda daha çok olduğuna, istatistik rakamlara baktığımız zaman görebiliyoruz. İnanca Allah ve peygamber inancı kendisinde olan, ahiret inancının kendisini etkilediği insanlar, dünyanın kendisini karşısına çıkarttığı zorluklar karşısında, bıkkınlıklar, yılgınlıklar karşısında, imkansızlıklar karşısında kendisini yok etmeyi düşünmez inanan insan. Her zaman için aç da kalsa, Allah korusun dünyanın binbir bela ve musibetiyle imtihan da edilse ki, peygamberlerimizin tamamı bu imtihanlardan geçmişlerdir. Her biri değişik değişik şeylerle imtihan edilmiştir. İbrahim peygamberimize Allah-u Teala yaşlılık döneminde erkek çocukları veriyor ama Allah onların erkek çocuklarından birisini kurban etmeklikle imtihan etti. İsmail peygamberimizi canını Allah yolunda vermekle imtihan edildi. Peygamberimizin hayatı baştan başa peygamberlik görevi geldikten vefat ettiği zamana kadar peygamberimizin hayatının tamamen imtihan içerisinde geçtiğini görüyoruz. Yani bir insanın peygamber oluvermesi, sık sık hatırlattığım gibi, bir kral olması, rahata kavuşması anlamına gelmiyor. Peygamberlerimizin yaşadığı hayatlar tamamen, komple sıkıntı içerisinde geçiyor. Düşünebiliyor musun? Bir peygamberimizin taşlandığını, bir peygamberimizin ateşe atıldığını, bir peygamberimizin öldürülmek suikastler tertip edildiğini ve de öldürüldüğünü peygamberlerimizin hayatında görebilmekteyiz. Onun için insanlar peygamberlerimizin hayatını komple inceledikleri zaman her birine, her bir peygamberimizden mutlaka bir örnek vardır. Zaten Allah da bize Allah Resulü'nde güzel örnekler vardır derken, diğer peygamberlerimizin hayatlarını Kur'an'da anlatırken bir hikaye, bir nostalji olsun diye değil, onların hayatlarından ibret almamız, kendi hayatımıza örneklikler çıkarmamız için Allah tarafından verilmiş, hatırlatılması gereken örnekler olduğu için hatırlatır. Zaman zaman da Kur'an'da hatırlatırken, işte peygamberimize der ki, bu insanlara İbrahim'i de an, Zekeriya'yı da an, Yusuf'u da an diye değişik değişik peygamberlerimizin hayatlarından örnekler vererek bizlere hatırlatıyor ki, İşte bu hayatı bilin, böyle bir olaylar ki diğer peygamberlerimizin başından da bir takım bela ve musibetler geçmişti, sizlerin başından da geçebilir. Evet, bugün toplumun en çok ihtiyaç duyduğu olaylardan bir tanesi, ahiret bilgisinin, insanların yaptığı şeylerin hesabının, Allah tarafından sorulacağı fikrinin insana, duygusunun, düşüncesinin insanın kalbine yerleştirilmesidir. Eğer bu duygu ve düşünceyi, ahiret bilgisini, ahiret düşüncesini bu insanlara, bu gençliğe, bu çocuğa aşılarsak, yerleştirirsek artık korkmamıza gerek yoktur. Terör ve anarşi kökünden, böyle sineklik, bataklık kökünden kurutulmuş olur. Yoksa sinek avlamakla bu işin önüne geçmek mümkün değildir. İnsanların kalbine Allah bilgisini, Allah şuurunu, peygamber bilgisini, peygamber ahlakını, İkinci bir hayatta yaptıkların hesabının verileceği duygu ve düşüncesi yerleştirildiği an otomatik olarak bütün ceza, bütün anarşinin, bütün terörün önüne geçmiş olursunuz. Bugün tarihte peygamberimiz dönemi, daha sonraki dönemlerde İslam'ın güzel yaşandığı dönemlere baktığımız zaman insanlar insanın kurdu değildir. Bir başkasını yok etmek için uğraşmıyorlar, aksine bir başkasını yaşatmak için uğraşıyorlar. Bir esnaf kendisinin ben çok para kazanayım diye düşünmüyor da, yan komşum da benimle beraber kazansın diye düşünüyor. Bu duygu ama bugünkü kapitalist ekonomik sistem içerisinde insanlar reklamlar furyasıyla kendisinin daha çok para kazanmasını, bir başkası kardeşinin ise isterse kazansın isterse kazanmasın hiç umurunda olmayan bir felsefi düşünce hakim olmuş bugünkü topluma da. Evet, bugünkü toplumun yapısı böyle. Onun içinde buna benzer, yani insanları birbirini yok etmesi, birbirlerini öldürmesi, çok basit nedenlerle birbirine hayatına son vermesi gibi olaylara çok sık rastlarken, İslam toplumunda buna benzer olaylar rastlanmadığını görüyoruz. İçinde bulunduğumuz toplumu söylüyorum, çok net ve açık söylüyoruz. Diyoruz ki kendilerine ahiret bilgisi verilen gençlik nasıl bir hayat yaşıyor, ahiret bilgisi verilmeyen gençlik ise neyin peşinde koşuyor? Bir kızın bir aşk meselesi ortaya atılıp nice nice çocukların genç yaşlarda basit duygularla öldürüldüğünü görürken, kendilerine Allah ve peygamber bilgisi vermiş olan insanların böylesine süfli emeller, basit adi emeller peşinde koşmadığını da görebiliyoruz. Bu canlı bir örnektir anlayabilen insanlar için. İşte Allah da يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. İnsanlar, onlar ki dünya hayatının, o inkar edenler ki o dünya hayatının sadece dış yüzüne, görünüşüne, cilvesine aldanırlar, onu bilirler, onu tanırlar. Ahiretten ise tamamen gafildirler, onlardan haberleri yoktur. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنُهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُسَمَّى وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. Hiç olmazsa kendi kendilerine düşünmezler mi ki bu insanlar, Allah gökleri ve yeryüzünü ve ikisinin arasındakileri gerçekten uyumlu, düzenli ve belirtilmiş bir zaman içinde yaratmıştır. İnsanlardan çoğu sonunda Allah'a, Rablerine kavuşacaklar ama hala inatla Allah'ı reddediyorlar, Allah'ı kabul etmiyorlar. Evet, bu ahiret için böylesi bir düşünce, bu ahiret için başlı başına bir delildir. Yani insanların evvelen yetefekkuru fi enfusihim, insanların kendi işlerinde hiç düşünmediler mi, hiç düşünmezler mi? Bununla şöyle denilmek isteniyor. Bu insanlar değil dışarıdaki tezahürleri, sadece kendi nefisleri hakkındaki tefekkürü etselerdi, kendi işlerinde bu hayattan başka ikinci bir hayatın var olmasının zaruri olduğunu tespit edeceklerdi. İnsanı dünyadaki diğer yaratıklardan ayıran üç önemli özelliğin olduğunu biz anlıyoruz. Yeryüzü ve onun çevresindeki, birinci olarak şunu söyleyebiliriz. Yeryüzü ve onun çevresindekiler sayısız varlık ona boyun eğmiş ve insan ve insana onlardan yararlanması sağlayacak büyük güçlükler verilmiştir. Yani insan dediğimiz varlık bir evren içerisindedir. Evren içerisinde var olan her şeyde insanın ondan yararlanmasını sağlayacak bir şekilde yaratılmıştır. Bütün yaratılanlar, Allah tarafından yaratılanlar, İnsana boyun eğmek üzere yaratılmıştır. Kur'an ifadesiyle femşu fi menakibiha diyor. Allah yeryüzünün omuzlarına basarak yürün. Zira Allah o yeryüzünü sizin emrinize veren odur. İtaatkar kılan odur. Yeryüzünün tamamı şu anda Allah korusun deprem afetiyle karşı karşıya kalmış olsa, her taraf deprem oluvermiş olsa insanın artık orada yaşaması mümkün olmazdı. Ama bugün biz zaman zaman deprem dediğimiz hadise tanık oluyoruz ama Allah bize onunla şunu hatırlatıyor. Her zaman, her yer böyle olmuş olsaydı siz ne yapardınız? Onu hatırlayın ve itaatinize boyun eğin. İkinci olarak, insan kendisi için dilediği hayat tarzını seçmekte de Allah tarafından serbest bırakılmıştır. Yani insan dediğimiz varlık içinde bulunduğu, bu evrenli Allah itaat kılıyor ama insan kendi içinde yaşadığı hayatta da irade olarak, inkar olarak kabul etme ve ret noktasında da serbest bırakıyor. Dilediği gibi iman veya küfrü, itaati veya isyanı, fazilet veya sapıklığı seçebilir. Doğru olsun, yanlış olsun, seçtiği her yolda da ona o yolu takip etmesi için tercih verilir. yani doğruyu seçtiği zaman niye yanlışı seçmedin? Ve yanlışı seçtiği zamanda da niçin yanlışı seçmedin? İlla bunu seçeceksin diye mecburiyet yok. Sadece teklif var. Tekliften sonrası ısrar yok. Seçilen yol Allah'a itaat veya ona isyan olsun, insanın Allah'a verdiği tüm kaynak ve araçları kullanıp tüketmesine izin verilmiştir. İnsan Allah'ın verdiği irade ile seçme noktasında Allah'ın bu teklifi ile istediği şeyi yapabilir. Bu konuda da kendisine Allah'ın verdiği tüm kaynak ve araçları kullanıp buna göre hak veya batıl yolu seçebilir. Üçüncü olarak da insana istek dışı veya istek dahili hareketleri birbirinden ayırt edebilmesine yarayan kendisine bir ahlaki durum da duyum da bahşedilmiştir. O istek dahili hareketleri iyi veya kötü diye belirler ve içgüdüsel olarak da iyi bir hareketle mükafatlandırılıp kötü bir hareketin de cezalandırılması gerektiğine de yine insan kendisi karar verir. İşte insanın kendi nefsinde bulunan bu üç özellik, insanın yaptıklarından hesaba çekileceği, kendisine verilen güçleri emrine sunulan dünya üzerinde nasıl tasarruf ettiğini sorulacağı, kendisine verilen seçme hürriyeti sonucunda doğru mu yapmış yoksa yanlış yola mı gitmiş, bunun neticesinin seçtiğinin görüleceği, irade dahili yaptığı hareketleri hakkında hüküm verilip iyi davranışlar mükafatlandırılacağı, kötü davranışla cezalandıracağı bir zamanın var olması gerektiği gerçeğine işaret eden özelliklerdir. Bu zaman insanın hayat faaliyetleri sona erdiğinde ve amel defteri kapandığında gelecektir, daha önce değil. Ve bu an sadece bir kişinin veya bir milletin değil, bütün insanlığın amel defterine kapandığı bir zamanda olacaktır. Çünkü bir insanın veya bir milletin geçip gitmesiyle, o insanın veya o milletin davranışların etkisi hemen sona ermemiştir. O kişinin bıraktığı etki de onun amel defterine yazılmalıdır. Bu etkilerin geçerli olduğu dönem göz önüne alınmaksızın, nasıl hesap kapatılıp ceza ve mükafatlar adaletle sahiplerine verilebilir? O halde insanın kendi nefsi de dünyada insanın işgal ettiği konumun bu dünya hayatından başka bir mahkemenin kurulacağı ve insanın yaptıklarının adilce yargılanıp her insanın ameline göre ceza veya mükafat göreceği başka bir hayat daha olmasının gerekli kıldığına da bu ayet-i kerimeler, bu olaylar şehadet etmektedir. İşte bu ayetlerin açıklaması ışığında kendi nefsine bakarak dedik, insan ahireti kendisini düşünerek bile ahiret hakkından, ahiret konusunda gafil olmamalı. Allah gökleri ve yeri, ikisi arasında bulunan her şeyi de hak ile yaratmış, belirlenmiş bir süre için yaratmıştır. Bu cümleden olarak da ahiretle ilgili iki delil daha yer alıyor bu konuda. İnsan kainatın düzenini iyice incelediğinde çok belirgin olan iki nokta keşfedecektir. Birincisi, kainat hak ile yaratılmıştır. O bir çocuğun oyalanacağı, yapılıp bozulmasında hiçbir anlamı olmayan bir oyuncak değildir. Bu gözle değildir. Tam aksine, her parçası kendisinin büyük bir hikmet sonucu yaratıldığına şehadet eder. Onu oluşturan her bölüm bir kanuna tabidir ve ondaki her şeyin ardında da bir gaye vardır. İnsanın tüm sosyal ve ekonomik hayatı, tüm sanatlar ve bilimler, insanın yaptığı her şeyin eşyanın ardındaki konu ve amacı tespit etmesiyle mümkün olduğuna şehadet etmektedir. Eğer insan kuralsız ve amaçsız bir oyuncak dükkanına yerleştirilmiş bir kukla gibi olsaydı, bilim, medeniyet ve sosyal hayat gibi bir şeyler olmazdı. Şimdi bu dünyayı böylesine hikmet ve düzen içinde yaratan, onun içinde büyük zihni ve fiziksel yeteneklere, güç ve yetkilere sahip seçme ve davranış özgürlüğü, ahlaki duygusu bulunan, kendisine sınırsız dünya kaynaklarını emanet edildiği insan gibi bir yaratık yerleştiren o hikmet sahibi varlığın insanı gayesiz ve amaçsız yaratmış olması da herhalde mümkün değildir. İnsan hem iyilik hem kötülük, hem adalet hem haksızlık yapacak, hem sevap hem günah işleyecek ve sonunda toprak olacak da onun iyi ve kötü amellerinin hiçbir meyve vermeyecek mi? Yani insan her davranışı iyi veya kötü hem kendi hayatını hem de kendisi gibi binlerce insanın hayatını hem dünyanın sayılamayacak kadar denli çok varlığın hayatını etkilediği halde onun amel defteri öldükten sonra bir daha hesap yazılmamak üzere mi kapatılacak? Kainatın düzeninde iyi bir gözlem sonucunda fark edilen diğer bir gerçek ise bu düzende hiçbir şeyin ölümsüz olmayışıdır. Her şeyin ölümünü ve yaşam sürecini belirleyen bir eceli vardır. Aynı şey kainatın içinde geçerlidir. Burada da işleyen bütün güçler sınırlıdır. Bunlar ay da sınırlıdır, güneş de sınırlıdır, yıldızlar da sınırlıdır, içerisinde yaşayan insan da sınırlıdır. Bunlar sadece belirli bir süre için vardır, zaman içinde yok olmaya mahkumdurlar. Ve bu düzen mutlaka bir gün sona ermek zorundadır. Dünyanın ezeli ve ebedi olduğunu söyleyen eski filozof bilim adamlarının bu görüşleri sadece bilgisizliğe dayanmaktadır. Fakat bugün artık insanlığın elde ettiği bilim, yüzyıllardan beri ateistlerle Allah'a inanan insanlar arasında dünyanın ebedi mi, geçici mi olduğu konusunda süregelen tartışmalarda reyini Allah'a inanan insanlar tarafından vermiştir. Zira bilimin kaynağını da koyan, bilimin Kur'an'ı da koyan Allah'tı. Allah olduğu için de bilimle, vahyin, gerçek bilimle vahyin ters düşmesi zaten mümkün değildi. O zaman ateistlerin hiçbir dayanağı da artık kalmamıştır. Onlar şimdi mantık ve bilgiye dayandıklarını söyleyerek dünyanın ezelden beri var olduğunu, sonsuza dek de var olacağını ve tekrar dirilişin vuku bulamayacağını iddia etmektedirler. Eski materyalist inanç maddenin yok olmayacağı, sadece şeklin değişebileceği fakat her değişiklikten sonra da miktarında azalma veya artma olmaksızın maddenin yine maddi olarak kalacağı fikrine dayanıyordu. Bu nedenle maddi dünyanın ne başlangıcı ne de sonu olmadığı kabul ediliyordu. Fakat şimdi atom enerjisinin keşfi tüm materyalist felsefe kökünden sarstı. Enerjinin maddeye, maddenin de enerjiye dönüştüğü ve ne şeklin ne de görünüşün sürekli aynı kalmadığı açığa çıkmış oldu. İkinci termodinamik kanunu bu dünyanın ezelden beri var olmadığını ve sonsuza dek de var olmaya devam edemeyeceğini ispatlamış bulunmaktadır. Evren zaman içinde bir anda meydana gelmiştir ve yine bir zaman içinde yok olup gidecektir. Bunun zamanı ve süresi de tamamen Allah'ın bileceği bir iştir. Allah'ın belirlediği süre içerisinde ay, güneş, yıldızlar ve insanlar da yok olup gideceklerdir. Ve bütün insanlar öldükten sonra da Allah'ın üzerine çıkaracaklarına inan ister inansınlar ister inanmasınlar bu olayda bir gün gelecek kesinlikle gerçekleşecektir. Evet. İnşallah önümüzdeki sohbetlerde bu 8. ayet-i kerime kadar gelebildik. 8. ayetten itibaren devam edeceğiz. Allah da zaten evelem yesiru fil arzı feyyansuru keyfe kana akıbetüllezine min kablihim. Bu ahirete inanmayanlar, ahiret içindeki Allah'ın gücünü ve kuvvetini kabul etmeyenler, Allahsız bir hayatın varlığını yeğleyenler, üstlenenler, kendilerinden önceki kavimlerin, milletlerin bir akıbetlerine baksınlar diye hatırlatarak, onların akıbeti ibret alsınlar der. İnşallah bizler geçmişteki kavimlerin sonlarına bakarak ibret alan insanlar oluruz. Allah'ın gücünü, kuvvetini kendimiz üzerinde hiçbir zaman eksik etmeyiz. Onun gücünü ve kuvvetini inanarak yaşarız ki inşallah hayatımızda Allah'ın bize mükafat vereceği bir hayat olur. Karşılığını da sadece bu dünyada değil, ahirete alan kullarından oluruz. Ve ahiru davana ve enilhamdülillahi rabbil alemin.